Böyle son dönemlerde böyle daha az ama nitelikli insanlara konuşmak daha doğrusu bana isabetli görünüyor. Çünkü çok karışık kitleye konuştuğunuz zaman ne şey noktasını yakalayamıyorsunuz. Yani nereden nasıl konuşayım diye. O yüzden ilahiyatçı kimliğin hakim olması en azından dertleşme anlamında ortak noktalarımız var demektir. Şimdi taklit denildiği zaman benim aklıma şey geliyor. Hazreti Adem'in yaratılışı mesela ve dünyaya ilk gelen insanın, ilk bulunan insanın çok önemlidir. Yani bir işi ilk başlatan çok önemlidir. Başlangıç. Başlangıç kişisi. İşte buluşlara baktığınız zaman işte kim buluşu buluyorsa kendi ismini veriyor ona. Ya tanımlıyor ya hakikaten kendi ismini veriyor. Bu yüzden çocuğu doğuran yani ismini veriyor. Ve ilk ismi veren de Recep şöyle bir yere geç istersen. Benim birader Fransa'dan yeni geldi olan. Yani ilk buluşu yapan ismi koyuyor. Ondan sonraki herkes onu taklit ederek başlıyor. Ya ona eksik olarak bir şey görüyor, onu artırmaya çalışıyor, ondan kendini farklı kılmaya çalışıyor ama onu merkeze alarak hareket ediyor. Ya ona bir şey katmaya da çalışıyorsa, onu noksan bir şey bulmaya da çalışıyorsa aslında kahır ekseriyeti onu dikkate alarak hareket ediyor. Şu sosyal olaylarda şu iki tavır aynı şeydir aşağı yukarı. Yani bir olaydan isteyerek illa zorlanarak uzaklaşmakla ona adapte olmak aslında merkezde olanı kutsamak açısından, merkezde olana önem verme açısından aynı sonucu doğuruyor. Yani diyelim ki bugün modernizm, batıdan gelen modernizmin biz nasıl modernleşelim diye çabalayıp aynileşelim diyenle ondan uzaklaşalım da bir çözüm getirmiyor. İkisinin de aslında bilinçaltında önem verdiği şey o kaçtıkları ya da etkilendikleri şey olmaktadır. İkisi de orijinal olamamaktadır. Bu yüzden Hazreti Adem'in yeryüzüne inerek, indirilerek yeryüzünde ilk insanın aynı zamanda bir peygamber olması çok büyük bir orijinalliktir. Bunun orijinalliği şurada, insanlar kaçsalar da belli bir zaman ondan yine onun bir takım özelliklerini taşıma durumundalar. Şimdi mesela ben insan hakları ile ilgilendiğim zaman şunu görüyorum. İşte kişinin suçu ispat edilene kadar suçsuzluk karinesi var. İşte buna benzer hükümler var. Evrensel insan hakları beyannamesinde mesela. Bunlar aslında aynı zamanda bütün peygamberlerin öğretisinde ve bizim de fıkhımızda temel kaidelerden bazıları. Bunun aslı demek ki oradan geliyor. Dinler değişse de bazı kurallar, bazı alışkanlıklar toplum için alışkanlık oluşturuyor ve de hayati değer taşıdığı için değişemiyor. Bir de biliyorsunuz insanın fıtratında iyilik ve kötülüğe eğilme bir taraf var. Bir bakıyorsunuz adam ateist. Ama olumlu tarafları bakıyorsunuz var aynı zamanda. Bu da o fıtratından gelen bir takım fıtratında kalan doğruların muhafaza etmiş birkaç tanesini. Bu da insanın o işte dünyaya gelişte taşımış olduğu iyi fıtratı bir takım yanlış insanlar, yanlış söylemin unsurları da insanları da taşıyabileceğini gösteriyor. Bu anlamıyla Hazreti Adem'den son peygambere kadar baktığınız zaman iki şey var. Bir tanesi Allah'ın şeriatinde değişiklik göremiyorsunuz. Allah bilgisinde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hangi suresini bilmiyorum ama biz bir peygamber gelmiş olmasın ki ona Allah'ın bilgisini vermiş olmayalım. Şimdi bir insanın anlamı, insanın ibadetleri, dünyaya niye geldiği Bir de insanın kim yarattı ve yaratıcının özellikleri ve yaratıcı insandan ne istiyor? Bu özellikleri bütün peygamberlerde aynı. Yani Allah birdir. Eşi benzeri yoktur. Dengi yoktur. İşte sıfatları aynıdır. Bu bütün peygamberlerde aynı. Buna tevhid diyoruz. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar değişmeden gelen bir çizgi. Değişen neler? Şeriatlerde bir kısım değişiklikler oluyor. İbadetler gene namaz var, oruç var, zekat var. İbadetlerde muamelatta bir takım değişiklikler var. İşte birisi cumartesi avlanma yasağı, özel o kavmin ileri git, o kavim kendini bir takım konularda aşırılığa gidiyor ya, onun dengeye gelsin diye bir takım yasaklar zaman zaman oluyor işte. Cumartesi yasağı gibi veya başka şeyler olabilir. Bu yüzden asıl eksen, yani yeryüzünde hayat dediğimiz zaman eşittir İslam aslında. Hayat İslam'dır. Asıl olan İslam'dır. Bozulma, taklit aslında onun ismi çok daha farklılaşsa bile, yani tevhid tek anlatımdır. Tevhid bütün dinlerdir. Aslında inananlar bir ümmettir. Ben duamda öyle yapıyorum. Yani Hazreti İsa'nın müminleri de bizim kardeşimizdir. Biliyorsunuz Hazreti Adem'in müminleri de bizim kardeşimizdir. Biz Hazreti Adem'le başlayan kıyamet gününün son müminine kadar bütün müminler bir cemaattir aslında. Tevhid cemaati. Bütün peygamberlerin de söylemi aynı olduğuna göre ve Kur'an'da bütün peygamberlere selam gönderiliyor. Onları övüyor, onları tasdik ediyor. Onların ufak tefek kimilerinin bir takım hatalarından da söz ederek onların hepsinin hiçbirinin inkar edilemeyeceğini söylüyor. Ondan sonra bir İngilizle konuşuyorduk insan haklarıyla ilgili. Dedi ki bizim peygamberimiz İsa. Yok dedik, öyle deme. Bizim de peygamberimiz aynı zamanda Hazreti İsa. Bu anlamıyla İslam hayatın kendisi. Bundan uzaklaşanların adı çoğalabiliyor. Ne oluyor? İşte müşrik oluyor. Bir kısmı hükümleri inkar ediyor. Bir kısmını tamamen inkar ediyor. İşte ateist oluyor, kafir oluyor. Münafık oluyor ki bu değişik bir tür. Bu iki taraf da anlayamıyor ne olduğunu falan. Söylemleri böyle, toplumsal adları da değişebiliyor. Ama toplumsal adlarının hepsine şu an sekülerizm diyoruz. Seküler, yani dünyevileşme, dünyadan yana ya da profan, din dışı diyebiliyoruz ama şu an kapitalizm ve komünizm de kalmadı. Daha doğrusu kılık değiştiriyor, parçalanıyor, yeni bir oluşum çıkıyor. İşte liberalizm, neoliberalizm değişerek gelişiyor ama hepsinin ortak adı sekülerizm. Yani dünyevi, bütün hakikatin ya da insanın 60 yıllık ortalama ömrüyle hayatı sınırlı gören bir algı. Bütün hazların, bütün zevklerin dünyada yaşanması gerektiğini ve aydınlanmayla birlikte biliyorsunuz ortaya çıkan formülasyonun, perspektifin adı şu: insan kendinin ölçütüdür. Yani insanın üzerinde hüküm koyacak hiçbir değer yoktur. Her şey insanın aklıyla kaimdir. Aklı Tanrı yerine, bilimi de din yerine koyarak yeni bir paradigma oluşturdular. Bu paradigma hiçbir kutsalı tanımadı, bireyi merkeze aldı. Birey dedikleri şey de bütün bağlarından koparılmış olacak. Biliyorsunuz Kant'ın tanımıyla erginlik haline kavuşma, aydınlanma. Yani kendi aklıyla insan düşünüp bütün kutsallardan, din, aile bağı, tarih bağı, ne kastediyorsunuz? Onlardan, hepsinden koparmadıkça, aklını kullanmadıkça düşmüş olduğu, aslında onların bir de dünyada düşmüş olarak dünyaya geldiklerine inançları var ya, cennetten kovulma hadisesini bir düşüş olarak kabul ediyorlar. Bu düşme halinden, yani bu küçültülmüş halden ancak akılla insanlar kendilerini kurtarabilirler. Bu akıl da bildiğimiz ilahi kökenle inşa edilmiş akıl değil, tamamen seküler bir akıl. Bu akılla kendini kurtarmayı göze almazsa o ergin olamıyor. Erginliğe aklıyla erişince aydınlanmış oluyor. Ve dikkat ederseniz Asya toplumlarını, Budizm'i, işte diğer Afrika'yı, İslamiyet'i şey olarak kabul ediyorlar. Aklı kullanmadıkları için henüz insan olamamışlar aslında, parantez içinde ya da satır arasında. Bunu söylemiyorlar ama buna inanıyorlar. O yüzden de ben bunun çok peşine düştüm. Ona inandım. Öldürülmelerini de bu yüzden çok fazla dert etmiyorlar. Çünkü bunlar henüz insan olma potansiyelleri çok az. İnsan olma süreçlerini tamamlamamış insan olarak bakıyorlar. Mesela Descartes'in felsefesi işte budur. Yani düşünüyorum o halde varım dediği şey şudur. İnsan kendi aklıyla bütün ontolojisini inşa edemezse o kendini doğurmamıştır ve henüz insan olamamıştır. Yani kendini bir ilahi otoriteye teslim edeni şey olarak görüyor. Yani kendini doğurmamış olarak görüyor. Onu nesne kabul ediyor. Özne kendisi. O yüzden nesne dediği şey aslında bir eşya derecesinde. Onun öldürülmesi ya da şey yapması çok fazla onlar için bu yüzden çok fazla önem taşımıyor. Biz emperyalist diyoruz burada, mahkum edici, tahakküm eden, tepeden inen, işte baskı uygulayan diye biz emperyalist diyoruz ama emperyalizm kelimesi aynı zamanda Batı'da biz onları bedenileştiriyoruz, şehirleştiriyoruz diye bakıyorlar. Biz onlara medeniyet götürüyoruz. Yoksa onlar kadınları dövüyorlar, işte rejim uyguluyorlar, işte ama bak biz onlara kendi halklarını, otoriteleri böyle inşa ediyorlar. Diğer yönüyle İslam'ın kendisi böyle orijinal. Ondan ayrılan, ondan her ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşım asıl olan İslam'dır ve onun eşittir, o hayat demektir aynı zamanda. Onların nedir saptıkları şirk düzeni, şunlar düzeni de yine İslam'ın bakış alanı içerisindedir. İslam'ın bakış alanı içinde olmayan hiçbir şey yok ki. Ama yanlış yerde, çünkü cehennem de İslam'da bir mekan olarak tarif ediliyor. O da kitabın içerisinde. Cehennemin müşterileri de aynı zamanda İslam'ın şeyi içerisinde. İşte Batı'da öteki diye keskin ayrım budur. Yani aydınlanmayı tamamlanmış aklını seküler olarak kullanabilen birey ve bu bireye ulaşamamış nesneler, ötekiler. Aslında son dönemlerde birey aileden de tamamen kurtulduktan sonra müthiş bir yalnızlığın içerisine düştü. Bu yalnızlık içerisinde Batı'da insan tek başına kalınca mutlu olacağını zannettiler. Halbuki insan tek başına kalınca bu sefer yardımına koşan da kimse kalmadı. Ona hastanede gelip onu ziyaret edecek kimse de kalmadı. Sıkıntısını paylaşacak kimse kalmadı. Bugün Batı'da insanların çoğu kendilerini uyuşturucuyla tatmin etmeye kalkıyorlar. Ve uyuşturucuya yasal yollar arıyorlar. Hollanda'da işte esrarın bir şeyini, afyonu içilen odalar var. Kanuni olarak, yani resmi olarak. İçki zaten gittiğiniz zaman oralarda akşam 6'dan sonra sokakta kimse bulamıyorsunuz ve şeyde nedir? Puplarda adamlar içki içiyorlar, sarhoş olup eve gidiyor, unutmaya çalışıyorlar. Niye? Ama bugün dünyanın en zayıf İslam ülkesine gidin, Sudan'a, işte İran'a, Yemen'e, nereye gidersen saat 2'ye kadar, 3'e kadar, sabaha kadar bütün sokaklarda gezebilirsiniz. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Gelişmişlik nedir aslında? Gelişmişlik en fazla elektrik kullanmak mı, kilowatt saat nedir? Gelişmişlik otomobil, kişi başına düşen otomobil sayısı mı? Yoksa gelişmişlik insanın insana katlanma oranının yüksekliği mi? Ya bir insanın çok fazla bir şeysi yoktur ama dostları vardır, ne bileyim çevresi vardır, akrabaları vardır. Ve kendini hiç de yoksul olmasına rağmen yalnız hissetmez. Sıkıntısında yardımına koşacağı insanlar vardır, kardeşi vardır. Ne bileyim, bir arkadaşına yaptıracağı şeyler vardır. Bir arkadaşı için onun yapacağı şeyler vardır. Bence asıl medeniyet bu. İnsan ilişkilerinde en yüksek düzeye çıkabilmek. Bunun zirvesini iki örnekle de görebiliriz. Mesela kardeşleri biliyorsunuz, Hazreti Yusuf'a neler neler etti. En sonunda kardeşlerine dedi ki, kardeşleri baktı ki o yükten şey çıktıktan sonra, ispat edildikten sonra bize ne yapacaksın dedi. Sizi dedi affediyorum dedi ya. Yani. Düşünebiliyor musun? Bir insanı öldürmeye teşebbüs ediyorlar kardeşleri. Ondan sonra onun hakkında babalarına iftira ediyorlar. Ve ondan sonra da ortaya çıkıp bize ne yapacaksın diyorlar. Onlar teslim ediyorlar. Hatılarını anlıyorlar. Öbürü de diyor ki sizi affedeceğim diyor. Bu insanlığın zirvesidir işte. En medeni durum orada cereyan etmiştir o anda. Onun seviyesine ne batıda ne doğuda daha başka bir örnek bulamazsınız. Bir örnek daha var onun seviyesinde. O da şu. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettiği zaman müşrikler yine korku içerisinde. İşte kovdukları, sırtına leş koydukları, işte aşağıladıkları, hicrete zorladıkları insanlar, bir avuç çıplak adam gitti, sel gibi bir orduyla 10 yıl içerisinde böyle bir orduya kavuşup döndü geldiler. Ve çaresizlikle teslim olmak zorunda kalıyorlar. Ve bize ne yapacak diye merak ediyorlar. Çünkü kendi yaptıklarıyla ölçmeye çalışıyorlar. Biz böyle yaptık, kendi mantıklarına göre bu da böyle yapması lazım diyor, düşünüyorlar. Ve Hazreti Peygamber orada diyor ki, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine davrandığı gibi size davranacağım diyor. Ya affedicilik yine. İşte bence medeniyet buralarda. Yoksa dünyada 60 yıllık ömürde hangi arabayı kullandın veya hangi vasıtayla oraya, ha atla gitmişsin, ha Mercedes'le gitmişsin, ha vapurla gitmişsin, bir şeyi değiştirmiyor. Bir de teknoloji o kadar masum değil. Teknoloji kimin elinde yoğrulmuşsa, adını kim koymuşsa, onu öncelikli olarak nelerde kullanmışsa belirleyici o olmaktadır. Bugün teknoloji insanı yalnızlaştırdı. Artık insan insanla konuşmuyor. İnsan bir ekranla konuşmaya başladı. Bu da bakın çocuklara davranış bozuklukları var, dikkat dağınıklıkları var. Hemen hemen hepsinde ben çocuklarla ilgileniyorum. Bütün bunların sebebi insan insanı zenginleştirir. Yani biz okullarda hatırlayın daha küçükken, şimdi yaş ilerleyince biraz daha az etkilenme oluyor. Daha kimlik oturma sürecinde insan öğretmeni kadar okulda en çok arkadaşından etkilenir. Niye? Arkadaşının aldığı not, arkadaşının çalışkanlığı, onun ilgileri, onun giyinme tarzı, onun ne bileyim defterini tutma biçimi diğerinin önünde bir görsel malzemedir, bir rekabet unsurudur aynı zamanda. Bir alışveriştir, bir zenginleşmedir. Bir yerde gözümüze ilişen bir söz daha genç yaşlarımızda hayatımızın ne bileyim bir şeyi olur. Hayatımıza yön veren bir söz olur. Bir hadis-i şerif, bir ayet, bir doğru bir söz, bir davranış. Mesela ben hatırlıyorum 80'li yıllarda Azerbaycanlı meşhur bir şair Bahtiyar Vahapzade rahmetli oldu. O gelmişti. Mesela şey demişti, kitabı anlatıyordu, kitap üzerine bir şeydi. Bizim orada dedi bir atasözü var dedi Azerbaycan'da. Kitapsız eve daş düşsün derler. Mesela çok hoşuma gitmişti. O günden beri zaman zaman kullanıyorum mesela. Çok hoş bir laf. İki anlama da geliyor. Kitap zaten biliyorsun. Kur'an-ı Kerim, kitap deyince Kur'an-ı Kerim de gelir aklımıza. Başka kitaplar da ondan sonra gelir aklımıza. Anlam olarak çok hoş, vurucu bir laf. Mesela bunun gibi sözler diyelim. Yani insan insanla gelişir demek istediğim. Bu yüzden Müslümanın yeryüzünde hangi dönemde dünyaya gelirse gelsin, ki bizim dünyaya gelişimiz biraz yetimlik dönemi. Yani İslam'ın edilgen olduğu, batılın daha nedir etkin olduğu bir dönemdi. Ama buna üzülecek mi? Hiç üzülmeyeceğiz. Şimdi bazıları diyor ki peygamber zamanında dünyaya gelseydik, ben o kadar cesaretli değilim doğrusu. Yani Allah-u Teala bizi bu dönemde dünyaya getirmişse ben bundan memnunum. Bunun da bir hikmeti olmalı. Bir muradı ilahi vardır burada. Şimdi Hazreti Peygamber'in dönemi avantajlı mı geliyor size? Hadi bir işaretle anında savaşa gidiyorsun. Tebük seferine çıkıyorsun kızgın güneşte. Yürüyorsun kilometrelerce. Şimdi yine gayretin şeyin var ama peygamberli toplumunda yaşamanın da avantajları, dezavantajları var. Burada da öyle. Yani bir mümin İslam'ın hakim olmadığı toplumda da cenneti kazanması mümkündür ki. Daha çok belki de puan alma durumu şu an var. Şu an ayette zaten öyle demiyor mu? Günleri elleri çeviririz biz diyor. Günleri çevirir dururuz. Şimdi bir millet elindekini değiştirmezse Allah onu değiştirmez. Demek ki biz bir yerlerde hatalar yapıyoruz. Dedelerimiz, atalarımız bir yerlerde hatalar yaptı. Biz de hatalar yapmaya devam ediyoruz. Şimdi biz burada bizim dinimizi tahrif ettiler, bize şöyle ettiler derken aslında dersek eğer Batı bize şunu etti, kafir bize böyle etti, şöyle yaptı dersek bu aynı zamanda bilinçaltında onun bize iyilik etmesini bekler durumdaydık da kötülük yapmış gibi oluruz. Kötülük yaptığını tespit etmiş oluruz. Oysa onun görevi o. Yani bir müşrik, bir kafirin görevi Müslümanla uğraşmak. Senin görevin de onunla uğraşmak, puan kazanmak, cenneti kazanmak, rızayı, ilahiyi kazanmak. Yeryüzünde müminin tek amacıdır. Hedefleri çoktur. Yakın hedefleri, uzak, orta hedefler, uzak hedefler, kişisel hedefler vardır. Ama hangi mesleği yaparsa yapsın, hangi yaşta, hangi cinsiyette, hangi yetenekte olursa olsun müminleri birleştiren en büyük amaç, gaye Allah rızasını kazanmak. Bir kul dünyadan giderken Allah'ın rızasını kazandığını kazanmış olsa bütün amacına ulaştı. İster hangi konumda, ne şartlarda yaşamış olursa olsun. Bunun bir Müslüman için bunun üstünde bundan daha yüce bir amaç olamaz. Ama hedefler nedir? Kişisel hedeflerimiz vardır. Bu hedefleri belirlerken de her birimizin dünyaya ayrı bir çehreyle geliyoruz. Her fark, her çehre bir fark. Her fark aynı zamanda bir orijinalliktir. Yani biz dünyaya Allah-u Teala bizi 7 milyar insan varsa 7 milyar artı bir olarak getiriyor. 7 milyar insanın yapamadığı yeni gelen insanın onlara artı bir şey daha katacağı bir insandır aynı zamanda. Ama yeter ki bunu biz, o çevre bunu ortaya çıkarabilsin. Orijinalliklerimiz, eğilimlerimiz, kimimiz matematiğe eğilimliyiz, mühendis olacağızdır, işte kimimiz sanatla ilgili yeteneğimiz vardır, hedeflerimiz olacak, kişisel hedeflerimiz işte nedir? İmam Hatip'i bitirmek, ilahiyatı bitirmek, ondan sonra işte fıkıh konusunda diyelim, kelam konusunda master yapmak, bunlar hep zamana ayarlanmış orta, uzak hedeflerdir. Öğretmen olmak, araştırmacı olmak, imam olmak, vaiz olmak, işte bunlar hedeflerimiz. Ama bunun, bu dikkat edin, bu hedeflerin hiçbiri şeyden kopuk değildir. Allah rızasını gözetmekten kopuk değildir. Demirci olsam bile, kitapçı olsam bile, marangoz olsam bile bu böyledir. Onun rızasını iş hayatında en kılcal ilişkiye bile taşıyabilmek durumundayız. Nedir? İşte marangozsan bile bu böyledir. Yani ne yapıyorsun? İşte işini yaparken faizle yapmayacaksın. Düzgün yapacaksın. Ne bileyim, zekatını vereceksin. Marangozluk da o zaman en güzel işlerden birisi olmuş olur. Çünkü onunla, mesleğinle birlikte rızayı kazanmada bir araç oluyor seninle birlikte. Biz böyle gidiyoruz ama sonradan soru cevaba mı dönüştürürüz? Sorumuzu soru Yani bizim söylemek istediğim şey şudur. Şu dönemdeki bizi bekleyen en büyük tehlike zihinsel parçalanmadır. Yani farkında olmadan edilgen konumda olmaktır. İç zenginliğimizi kaybetmektir. Mesela Müslüman şunu bilecek. Hangi şartlarda yaşıyor olursam olayım, ben ve Müslüman kardeşlerimle birlikte bu dünyayı değiştirme durumundayım. Değiştirme iddiasını taşıyorum. Bu şuna benzer. Bir toplum susuz kalmıştır. Tamam, susuzluktan ölüyor ama devasa bir buzdağı var. Ama toplum susuzluktan ölüyor. Bizim durumumuz biraz buna benziyor. Bu buzdağı Kur'an'dır aslında. Biz onda hohlayarak, kişisel nefesimizle, toplumsal nefesimizle hohladığımız müddetçe su alacağız. O su, onu Kur'an'ı hayata indirmek olacak. Ve onunla beslendiğimiz zaman, işte o zaman dünya yeşerebilecek, dünyadaki iddiamızı kullanabileceğiz. Dünyada bizim söylememizin iddiası var. Çünkü niye? Onlar sözleri dinlerler diyor, en güzeline uyarlar. Allah-u Teala aslında ifade özgürlüğünü bunu batılıların ya da dünyadaki insan haklarının anlattığı gibi değil. Onlar gibi bağnaz değil. Allah-u Teala kendi söyleminiz diğer kullarınkini de kullara o kadar önem veriyor ki orada. Hayır varsa getirin yani kafalardaki sorular kalmasın. Üstü kapalı bir şey kalmasın. Diyor ki küfretmeden, ondan sonra onların tanrılarına küfretmeden diyor. Ondan sonra hakaret etmeden, güzel söz söyleyerek sözler ortaya çıksın bakalım. Kim ne diyor? Onlar sözleri dinleyip en güzeline uyarlar. Elbette Allah'ın sözü en güzeldir. Çünkü ölümden sonraya sözü olan bir söylem var mı yeryüzünde? İnsan sadece bu kadar değerli bir varlık, kainatın merkezinde, bütün kainat kendisi için yaratılmış olan eşrefi mahlukat, bir varlık öldükten sonra yok olabilmesi kabul edilir bir şey değil. Allah-u Teala onu yok etmiyor. Sonsuz bir vakitte yaşatıyor onu ahirette. Ama dünyada da ona bir özgürlük veriyor. Seçim hakkı veriyor. Seçim hakkı vermeseydi o zaman ceza verme durumu da olamazdı. Diyor ki şu bu yoldan gidersen, tevhid yolundan gidersen, şöyle şöyle şöyle şöyle de şöyle inanıp şunları şunları şunları da yaparsan diyor, senin yerin şurası, şunu da yaparsan böyle böyle cehenneme gideceksin, kabul etmezsen, inkar edersen, şu düşüklükleri yaparsan. Tercih senin diyor. Ondan sonra insana bu kadar önem veriyor. Ondan sonra ben yapmadım, ben etmedim, ben bilmiyordum deme mazeretini de söylüyor. Bak o gün gelecek böyle de diyeceksiniz diyor Kur'an'da. Cehennemde diyeceksiniz bizi önderlerimiz saptırdı, biz anlayamadık, biz cahillerdik, biz dünyaya tekrar gitsek diyeceksiniz. De onu da bildiriyor. Neler pişmanlık anında neler yapacaksınız diye. Kişi burada bir Allah-u Teala diyor ki sözleri dinler en güzeline uyarlar. Bu ifade özgürlüğünün müthiş bir şeyidir. İnsanlar demek ki kendi hayat tarzlarını böylece Allah'a inananlar aynı zamanda inandıktan sonra kardeş oluyorlar. Yeni bir hukuk oluşturuyorlar. Artık Müslüman, iki Müslüman birbiriyle daha değişik ilişkilerle bağlıdır. Birbirinin velisidir. Birbirinin kötülükte uyarabilir. Ondan sonra iyiliğine destek olmak zorunda, zor gününde yardım etmek zorunda. Artık kardeş olmuşlardır. Ama Batı'da olduğu gibi öbürleri de öteki kabul etmiyor İslam. Yani inkarcıların da bir gün Müslüman olabilme ihtimalinden dolayı onlara sürekli bir şekilde tebliğ yapmayı, tebliği hem İslam toplumunda hem İslam toplumu olmayan yerde her zaman birebir ilişki olarak bir sorumluluk olarak bize veriyor. Bir kişinin İslam'a girmesine vesile olmaya insanı kurtarmak olarak bakıyor. Maide 32. ayette hani bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Suçsuz bir insanlığı. Onu dirilten de bütün insanlığı diriltmiş gibidir. İnsan haşa can vereceği yok. Yani bu diriltmeden alimler demişler ki mecazdır bu. Buradaki diriltme onun hidayetine vesile olma olarak ortaya koymuşlar. Bu yüzden büyük bir misyonla büyük bir şeyimiz var. Nedir? Bir defa şu yeryüzünde en büyük zenginliktir. Yani senin gemilerin, uçakların, bütün silahların olsa içinde bir korkuyu yenemezsin. Ama bizim şöyle bir mutmainliğimiz var. Yaslandığımız yer, bir yaslandığımız yer var. Yani ayaklarımızın bastığı, sırtımızın dayandığı bir yer var. Biz esir de olsak, ellerimiz bağlı da olsa, hapishanede de olsak, işkence de görsek, biz biliyoruz ki biz sırat-ı müstakimde gidiyoruz ve bir hakikate bağlıyız. Bir hakikat var ve biz o hakikat ölüm sonrasında kavuşacağımız bir mutluluk var. Biz dünyada mensup olduğumuz, seçtiğimiz dinden zerre kadar şüphe duymuyoruz. Duygularımızda, düşüncelerimizde, hayat tarzımızda bir bütünlük var. Bir kopukluk söz konusu değil. Ve bir kitabımız var. Bu çok çok önemli bir şey. İslam dünyasının en büyük zenginliği ne petroldür ne başka bir şeydir. İslam dünyasının en büyük varlığı, kıymetini henüz anlayamadığı Kur'an-ı Kerim'dir. Batılı düşünsenize, bu adamlar Kur'an gibi bir kitap şu an ellerinde olsa ya da hepsini toparlayan bir kitap olabilseydi şu an çok daha kötü olurdu durum, dünyanın durumu, bizim durumumuz. Adamlar her konuda itilaf edebiliyorlar. Çünkü onları toparlayacak içinde beşeri katkı, müdahale olmayan bir kitap şeyi var, ortaya çıkıyor. Biz aslında annem babamızdan doğuyoruz ama biz Tunuslularla, Malezyalılarla, Müslüman olan İngilizlerle bir kitabın çocuklarıyız. Bir kitap bizim anamız. Her şeyimizi, onu bir anne gibi emdiğimizde, aklımızı, duygumuzu onun denetiminde inşa ettiğimizde ki bizim aklımız inşa edilen bir akıldır. Seküler akıldan farklıca onun koordinatları Kur'an'ın yasaklarıyla nedir ve helalleriyle hareketli olarak çalışır. Bu yüzden bizim şu anki şeyimiz söz vereceğim. İki şey çok önemli. Bir tanesi yeryüzünde iddia, onu söyleyecektim. İddia sahibi olduğumuzu bir an unutmayacağız. Bu söylem, bu buzdağı dünyayı inşa edeceğini söylüyor. Dünyayı ihya edeceğini söylüyor. Eğer bunun servisini oradan su damıtıp hayata aktaramazsak suç bizde. Söylem bunu iddia ediyor. Kur'an diyor ki dünyayı ihya ederim ben diyor. İnsanı inşa ederim diyor. Aklı, gönlü, her şeyi inşa ederim. Ama yani mutfakta iyi bir yemek pişirebilirsiniz ama garsonlarınızın eli tutuyorsa, yemek tabakları düşürüyorsa insanları doyuramazsınız. Bunun gibi bir şey. İkincisi ise yaşadığımız hayatın pratik bir tuzağı var. Din başka, hayat başka işliyor. Piyasa böyle işliyor, algı böyle işliyor, bilim denen üniversite mantığı böyle işliyor. Bu tuzağa gelmememiz lazım. Bu büyük bir tuzaktı. Aslında parçalı İslam'ın müdahale etmediği bir an ve zerre kadar iğne ucu kadar bir mekan yoktur. İslam her an devrededir ve her an devrede olma durumundadır. Bundan bu iddiası budur, bundan geri duramaz. Hiçbir zaman bilim ya da başka bir şey o başka bu başka diyemeyiz. Yani dış politikada reel politik çok önemlidir. İşte oradan bakmamız lazım. Şimdi dinle bakamayız diyemezsiniz. Siz dinle bakarsınız ama sorunu aşarsınız ya da aşamazsınız. Bugün aşamazsınız. Daha sonra 10 sene sonra aşarsınız belki. O ayrı bir şey. Ama siz dert olarak yapamıyorsanız bile günah dersiniz. Ama yaptığınızın İslam'la ilişkisi yoktur ama doğru derseniz o zaman tehlikeli, şirke doğru yolculuk yaparsınız. Ama bu böyle olmamalı ama bunu böyle yapıyoruz, mecburen böyle yaptık, Allah korusun derseniz bu daha evladır.
Şimdi biz Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz. Hedeflerimiz olduğunu söylüyoruz ama bugün neden bu haldeyiz? Çözüm önlerimiz neler? Yani neden bir tarafçılık var? Eğer bizim değerlerimiz varsa neden bunu sahipleniyor. Sizin ne olmalısınız?
Yani aslında bahsettiklerimiz bundan kopuk şeyler değil de
belki şöyle
geriye doğru bir yolculuk yapacağız o zaman.
Belki kendimiz olmaktan var şeyin elimiz ziyaret edildiğimiz bir sözü var. Yıllardır Batılı olmaya çalıştık. Batılı olamadık. Bu arada kendi vasıflarımızı da kaybettik. Yani, arabesk bir toplum olduk diyor. Yani böyle bir sanırım aşıkın sorusuna böyle bir cevap verilebilir.
Hocam da şunu demiştim zaten. Müminler öyle istenen en önemli şey Allah'ın rızası kılan. Bunun gibi pek olmadığı için.
Yani buraya şuradan bakacağız. İlk dört halifenin mesela peygamberlik dönem bunun avantajları var dedik ki yani peygamberlik dönem bizzat şöyle dedik. Sanki şudur peygamberlik döneminde yaşamanın avantajı. Bir uygulama olur, onu men eden ya da onaylayan bir ayet geliyor. Yani sanki Allah-u Teala bir an bir yürürlüğü denetliyor yani. Yürütmeyi denetliyor peygamberlik toplumda. Vahiy ile birlikte. Fakat peygamber öldükten sonra yapılan işlerin doğru veya yanlış olma, isabetli ya da isabet etmeme oranı var. Var söz konusu. Hazreti Peygamber öldükten sonra biliyorsunuz Şia'nın ortaya çıkışı mesela bir dedik bozulmadır. Yani geriye doğru niye Hazreti Ali imam olmadı diyerekten bir ekol oluşturuyor. Bu ekol ne diyor? Neticede Hazreti Ebu Bekir'i, Ömer'i, diğerlerini zalim olarak niteliyor. Onlardan gelen bütün hadisleri almamaya başlıyor. Yeni bir kurgu oluşturuyor. Bu bir bozulmadır. Daha sonra saltanatı İslam'ın emanet olarak, halife olarak seçimi, işleri ehline verin demesi, ondan sonra onların işleri şura iledir prensibi bozuluyor. Bozulduktan sonra ne oluyor Muaviye ile birlikte? Emanet olan bir şey mülke dönüşüyor. İktidar mülk oluyor. İktidarın mülk olması demek aslında İslam'ın hikmetinden uzaklaştırılıyor yönetim olarak. Yönetim uzaklaştığı zaman halk daha kolay ulaşır. Eğlenceyle, zevkle, nefsin çağrısına uyarak daha kolay uzaklaşır. Burada önemli olan işte bu İslam'ın şeyleri var, temel ilkeleri var. Bu temel ilkelerin nedir? Onların işleri şura iladır. Ve emaneti ehline verdi. O gün saptı bu iş Muaviye'ye dedi. Bugün yapılıyor. Bugün biz daha bu kadar mesela birikimin üzerinde oturuyoruz. Ben sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorum. Yıllardır görüyorum. Sivil toplum kuruluşlarında dahil bir adam oturuyor başa, tamam mı? Oturuyor başa, kendiyle kaim görüyor, sultan. Bugün insanların kravatlı, demokrat söylemlerine bakma. İçinde bir sultanlık var. Yani Muaviye, bizim bir tarafında biraz Muaviye. Adam bir derneğin başına oturuyor, kalkmıyor yani. Ne demektir bu? Bu adamdan başka bunu kimse yapamaz. Ben Mazlumlara geldiğimde şey dedim. İki dönem kardeşim, Süpermen de olsa burada başkan, iki dönem yapacak. Birinci dönem heyecanını yapacak, ikinci dönemde tecrübesini koyacak, adam yetiştirecek, çekecek, gidecek. Ne burası? Partiler böyle, vakıflar böyle, dernekler böyle. Peki siyasi kararlar bizim nasıl alıyoruz? Şeylerde. Onların işleri şurayla. Şuranın nasıl uygulanıyor? Biz de şurayı şöyle yapıyorlar. Tamamen hile yani. Herkesi soruyor, herkesi konuşturuyor. Bak herkesi konuşturdum diyor. Ondan sonra şura yaptı. Ondan sonra ne yapıyor? Kendi bildiğini yapıyor. Bu tam bir saltanat, bir padişah kafasıdır. Onların işleri istişare edin derken burada iki şey önemli. Siz bir bakkal açıp bir dükkan açacaksınız. Kendiniz açacaksınız. Sorumluluğu, sermayeyi kendiniz koyuyorsunuz. Sorumluluğu sizsiniz. Siz daha önce bakkallık yapmış insanlar, yani ehil insanlar, o işi yapmış insanlar danışırsınız. Ona fikir sorarsınız, bildiğinizi yaparsınız. Çünkü sorumluluğun tamamen size aittir. O birisi sadece o işi yapmıştır, size fikirlerini söylüyor. Danışmam şeyindedir, pozisyonundadır. Burada istişare böyledir. Ama bir yönetim kurulusunuz, bir derneğin, bir siyasi partinin, bir şirketin yönetim kurulusunuz. Hepinizin, oradaki 10 kişi bu işten sorumlu. Bir karar alıyorsunuz. Bir kısım insanlar buna, çoğunluk buna diyelim ki 6 kişi karşı, 4 kişinin dediği olacak ya da başkanın dediği olacak. Ama o öbür karşı olanlar da bu işe inanmadıkları bir işe katılmış olacaklar. Ya da siz şurayı bu şekilde uygulayacaksınız. Başkan ne diyorsa, siyasi parti başkanı, il başkanı bilmem ne diyorsa öyle kullanacaksınız. Şimdi Muaviye'nin bunun mülke dönüştürmesiyle kendi bildiğini yapması, padişahlığın başlangıcıdır o. O süreç bugün de yaşanıyor. Ama Hazreti Ebu Bekir'in şeyi neydi? Yaklaşımı. Diyordu ki, iyi işimde bana yardımcı olun. Kötülüğe, yani İslam dışına çıkacak olursam bana yardım etmeyin, engel olun. Espri buydu yani. Şimdi nerede yanlış olduğu anlaşılmıyor mu yani? Hepimiz eleştiriyoruz ama hepimiz de aynı şekilde bunu yapıyoruz. Siyasi tarihimizde hepimiz birer erbakanız yani, bildiğimizi yapmada. Bütün dünya 6 milyar bir araya geçse siz yanılıyorsunuz. Bir gün benim dediğime geleceksiniz diyor. Hepsini ikna etmeye kalkıyoruz yani. Aynı şey. Diyorsa biz hayır deriz.
Evet.
Evet.
Evet. Evet.
Soru var mı?
Ya çok iyi anlaşıldı ya hiçbir şey anlaşılmadı değil mi? Evet. Evet.
Orijinalde farklı arasındaki farkı soracaktım. Yani şöyle demiştiniz, her farklılık orijinali görmüşsünüz de demiştiniz. Farklılık orijinali nasıl ayırt edebiliriz? Yani sırf farklı olmak adına bir şeyler yapmak lazım. O orijinalinden de özel olmak gerekiyor.
Şimdi bir şiir vardı, ne diyordu? Söz marifet tacıdır. Sanma başka tac ola, taklit ile tok olan, hakikatte aç olan. Yani burada şunu söylüyorum, elbette ki öncekilerin yaptıkları, diyelim ki davranışlar var, hareketler var. Bize bırakılmış İslam tarihinden çok büyük bir miras var. Bu mirastan farklı olacağız diye uzaklaşmak akıl kârı değil. Şimdi mesela Sultan Fatih'in işte gemileri karadan yürütmesi çok büyük bir orijinalliktir. Ama biz de tutturacağız, illa gemileri karadan yürüteceğiz dersek bu bir taklide girer, zorlamaya girer. Başarı şansı da gittikçe düşer. Çünkü biz bunu bir başkası yaptığı için yapmaya çalışacağız. Ona öykünerek, onu yakalamak için yapmaya çalışacağız. Ama düşünün ki Sultan Fatih'in yapmış olduğu bu iş o kadar hayal, o güne, bugün bile hayal. Yani eğer onu başarısız olsaydı komik bir olay çıkacaktı ortaya. Denecekti ki bir padişah tutmuş karadan gemi yürütmeye çalıştı. Batı'da her yerde bunu bir komik olay olarak anlatılacaktı. Ama bugünün teknolojisi bile yapılabilecek bir şey değil. Yani bunu nasıl yaptı diye biraz düşünmek Bu düşünmekten sonra kendimize has bir imkansızı ortaya koymak bence bir orijinallik orada çıkar. Yani oradan enerji almak. Bir adam düşünün ki 21 yaşında. Ya bir İstanbul düşünün ki surlarla çevrili. Yani surla çevrili olmak o günkü savaş tekniklerinde çok sağlam mı almak kendini? Yani üstten aşağı kızgın yağ döküyorsun, ok atıyorsun, taş bile atsan böyle adamın kafaya gidiyor. Öyle bir yerde İstanbul adam ama bunu nasıl alıyor? Sabahlara kadar volta atıyor yani, yürüyor. Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u diyor adam. Bu lafı söyleyebilmek, uykuları yele vermekten sonra söyleyebilirsiniz bu lafı. Durup dururken söylenecek bir laf değil. Yani İstanbul'u almaya aşık oluyor. Tam böyle kör kütük aşık oluyor. Bu aşık oluş da nereden geliyor? Hazreti Peygamber'in hadisini arkasına alıyor. Bu hadise ben layık olabilir miyim diyor. Çıkış gayesi kutsal, sağlam, önemli olan o, en önemlisi o. Bir iş yaparken hayır mı? Sonunda hayır mı murad ederek o işe giriyoruz? Müteşebbis olarak. O çok önemli. Onu sağlam oturtuyor. Çalışmasını yerine koyuyor. Teknik imkanları da zorluyor. Bütün gücü zorluyor ve bunu başarıyor. Biz diyelim ki ne yapıyoruz? İşte bir ilimle uğraşıyoruz. Mesela bir kelami problemde bir problemi dünyada yenseniz mesela kelamla ilgileneceksiniz. Şu ana kadar diyelim aşılmamış bir problem var. Bu problemi siz aşmayı hedefliyorsunuz. Şimdiden hedefleyebilirsiniz ama sizin 5 sene sonra bunu aşmanızı beklememeli. Diyelim ki 15 sene sonra, 20 sene sonra siz bu işi açsanız bile siz çok önemli bir şey yapmış olursunuz. Bir çığır açmış olursunuz. Ne bileyim, ilim adamının da kendine koyabileceği bir takım hedefler vardır yani, olmalıdır. Orijinallik dediğim bu. Mesela benim hayatımda bu var. Beni babam sanat okuluna yazdırdı. O dönemlerde Almanya'ya işçiler imtihanla gidiyordu. Sanat okulu mezunlarını tercihen alıyorlardı. İşte sanat okuluna gideceksin, Almanya'ya gideceksin. Sanat altın bileziktir diye Anadolu'da işte Bayburt'daki bir köylü nasıl düşünebilir? Ne kadar düşünür? Bu kadar düşünüyor. Ben istemeye istemeye ağlaya ağlaya gittiğimiz okulu bitirdim ama yapmadım. Niye? Benim kişiliğime, taleplerime, dünyada yapmak istediklerime denk gelmedi. Zoraki meslek olarak bir dönem kullandım ama en kısa yolu bulduğumda kaytarıp kendi şeyime başladım. Yani yayıncılık, diyelim kültürel hayatta bir şeyler yapacağıma inandığım için o hayata girdim. Oradaki zorluklarla uğraşarak çalıştım. Sizin de bu takım böyle hedefleriniz olmalı. Şimdi de ilahiyat okurken mesela fıkıh mı, İslam tarihini mi, kelamı mı yoksa işte Batı felsefesinde mesela iddialar var. Bunları çürütmek üzerine mi şeylerimi, tezlerimi geliştireceğim. Bunları mesela şey yapabilirsiniz. Mesela Batı felsefesinin anlattığımız gibi insanı ekseni alması, insanı aşan ölçüt olmaması, insanın Garudin'in deyimiyle insanın kendi kendine yeterli görmesi Batı'nın iflasıdır. Batı şu an İslam'ı insanı kaybetti. Bir sistem koydu, o sistem de artık insanı kaybettiği için o sistem de artık enerji olamıyor. İşte birader Fransa'da 6 sene kaldı, yeni geldi. Anlatıyor, ben de gittim gördüm orayı. Artık insanların ekonomik durumları da çok zayıf. Eskisi gibi değil yani. Avrupa o sosyal enerjiyi yitirdi, aileyi yitirdi. Aile çok önemli. Ama işin enteresan tarafı biz onların başarısızlığı üzerine başarı kuramayız. Biz onlar yapamıyor diye biz başarılı durumda değiliz yani. Bizim de şu an Müslüman, tesettürlü dediğimiz, İslamcı dediğimiz gençlerin ve kadınların boşanma oranında müthiş bir artış var. Bir istatistikte 20 yıl içerisinde boşanma hızı 30 bin kişiye çıkmış. Yani boşanma farkı. 30 bin kişi artmış. Eski o 20 yıla göre şimdi bir 20 yıl 30 bin kişi artmış. Bir kasaba yani. Kocaman bir kasaba kadar. Bu da bizim aile yapımızın da artık değişime durduğunu, değişim gösterdiğini, onlara benzediğini, onların yolunda gittiğimizi gösterir. Yani kısacası zevklerimizi, neşemizi ve üzüntümüzden kendimizi test ederek kendimizi tanımlayabiliriz. Bir takım kuralları yapıyor gibi kuralları yapacağız elbette. Ama değişim en çok duygular üzerinden şey yapılabilir. Bugün Batı hazım ekseni almış. Haz, her şey haz. Haz duyuyorsan yap. Hakikat izafileştirilmiş. Hakikatin izafileştirilmesi mümkün mü? Yani hakikat o da olur, hakikat bu da olur, hakikat inek de olur. Hakikat aslında zevktir. Batı'daki tavrıyla nereden zevk alıyorsan onu yap. O zevk senin gerçeğindir diyor. Ama bir Allah'ın varlığı, Allah'ın bizden istedikleri ölüm sonrası bir bütün olarak bizim hakikatimizi oluşturuyor. Bu yaşanan gerçeklik bizim hakikatimize ters. Batı'nın ya da dünyanın şu an hakim olduğu, küreselleşmenin getirdiği zevk anlayışı, hayat tarzı bizim hakikatimizle uyuşmuyor. Bizim gerçekliğimiz, yani bizim yaşayacağımız hayat bizim hakikatimizle, hakikatimizin onaylayacağı bir hayat olmak zorunda. Eğer olmazsa biz yanlış yolda gidiyoruz demektir.
Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
Rica ederim hocam.
Başka soru yoksa bir soru hocamız,
ya bizi etkilenen çok şeylerden bir zihir parçalanması demiştiniz. Erbakan hocamızın da bir İran ziyareti vardı. Orada da vurguladığı şey, işte oradaki üniversiteleri ziyaret ettiği zaman zihni fikir kirliliğiyle ilgili çalışma yapmaları, hani bazen de şiirlikten kurtulmak için gibi yorumlasa da orada aslında bazen kişilerin söylediği, büyük kişilerin söylediği şeyler ya bizim için ya kişi etkiliyor, doğru bir şey bile olsa. Bu zihni kirlenmeden kurtulmak için ne yapmak lazım? Yani sanki bütün problemimiz bundan kaynaklanıyormuş gibi görünüyor. Herkes farklı fikirlerle farklı yollara gidiyor, Müslümanların durumu. Bunu aşarsak herhalde biz Batı'ya dünyanın yönde de galip geliriz diye düşünüyorum. Bu nasıl bunu aşabiliriz? Yani sağlam bilgiye nasıl ulaşabiliriz?
Şimdi şöyle bir şey var. Bir defa bu akıl dediğimiz şeyin üzerine gitmemiz lazım. Akıl nasıl bir şeydir? Akıl doğru, aklın biliyorsunuz farklı şeyleri var. Bir araçsal akıl var, değişik akıl türleri var. İslam'ın bir Müslümanın aklı aslında kitapla inşa edilmiş bir akıl olması lazım. Yani Kur'an'la inşa edilmiş bir akıl olması lazım. Bu akıl değişik şeyleri bünyesinde barındırmaz. Bunun kökeninde de şey yatar. Yani çok iyi bir eğitim almamız lazım. Yani ilahiyatta okuyoruz, şurada okuyoruz ama kendimize has bir şey yapmamız lazım. Nedir? Haftalık bir ders ya da günlük bir ders yapmamız lazım. Bu okul dersiyle alakası olmayan, Kur'an'dan her gün şu kadar sayfa, şu kadar şey okuyacağım ve bunun kafama takılan yerleri tefsire hocalarla çalışacağım diye kendimize bir ders yapmamız lazım. Mesela böyle kendime ait 30 yıllık böyle sürdürdüğüm dersler var. İnsanların bir gün, iki gün, bir ay, bir sene değil, sürekli yaptıkları şey var ya, sürekli yaptıkları şeyin bereketi çok daha farklı oluyor. Ve o zaman siz Kur'an'la irtibatınızı bu kadar sıkı yaptığınız zaman sizin artık aklınızın şeyi, aklınızın nefesi diyeyim, Müslümanca hareket etmeye başlıyor. Ve sizin karşınıza çıkan hemen bir olay size kendini sevdiriyor ya da sevdirmiyor. O sizin şeyiniz oluyor, tepkiniz oluyor. Bir de tabii nedir? Hepimizin ailesi var, akrabamız var.
bir de çevremiz var. Bildiklerimizi de başkalarıyla paylaşmamız lazım. Tebliğ dediğimiz şeyi mutlaka canlı tutmamız lazım. Son senelerde, ben 80'li yılları Abdülberk'i de hatırlar, biz o zamanlar çok farklı, çok canlı bir hayat yaşıyorduk. Çok canlı. Tebliğ açısından, anlatma açısından imkanlarımız bu derece değil. Bunun binde biri kadar yoktu. Ama öyle bir canlı hayatımız vardı ki kitaplar 5000 basılıyordu. Ve bitiyordu hemen. Haldır haldır okunuyordu, tartışılıyordu, anlatılıyordu, konferanslar, tıka basa. Şu an alame-i cihanı getir, 100 kişi dinleyici getiremiyorsun. Ama bir pop sanatçısı 100 bin kişi statı doldurabiliyor. İşte bu Türkiye'nin fotoğrafını ortaya koyuyor.
Aslında istediğim tabi Kur'an'a yöneleceğiz. Aslında sıkıntı da burada zaten. Herkes en basit tefsir alanında uzman. Kitabı bu bile hani bazı ayrıntılarda ihtilaf normaldir ama temel konularda ihtilafa sebep ediliyor. Bu da ümmetin ilerlemesini engel teşkil eden şeyler oluyor. Mesela biz tek başımıza meali alsak yine sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. Önceden öğrendiğimiz bazı şeyler bulduğumuzdan beri yine onu etkiliyor. Zaten hani Arapça bir bilsek bile en iyi dilinden. Yani tam olarak istediğim bunlardan nasıl ya alındık
bu,
da...
Yani bu, burada tabii bir de şey var. İnsanlar gittikçe dediğim yılı kastederek yine konuşayım. 80'li yıllarda bu çok hareketlilik vardı ama mesela gruplar birbirlerine karşı tamamen sağırdılar. Yani kendi aralarında duvarlar vardı. Bir tarikat, bir cemaat, bir şey birbiriyle görüşmüyordu. Ama o günden bu yana yaşanan değişme bir takım nedir gevşeklikler gösterse de bu anlamda da bir anlayış nedir tolerans ortaya çıktı. Yani biz yabancıya karşı, batılılara karşı gösterdiğimiz toleransı kendimizden esirgiyoruz. Yani kendimize de o anlamda bir şey göstermemiz lazım. Yani o adamın imanına taalluk etmiyorsa o konu ihtilaf olabilir, hoş görülebilir. Aslında baktığın zaman Sünni dünyada bir ihtilaf, öyle ihtilaf sayılacak şeyde, çapta bir şey yok. Ben İslam dünyasında çok önemli iki tane tehlike görüyorum. Tedavi edilmesi çok zor görünen. Bir tanesi bu şeyin iman amelden bir cüzdür diyen bu Üsame'nin şeyi. Yani iman amel imandan cüzdür dediğiniz zaman harici mantığı. Bu ne yapıyor? Geliyor burada işte elçiliği bombalıyor. Oradan yoldan geçen Müslüman da ölebilir diyor. O Müslüman değil zaten. Niye? İşte laik devlette baş kaldırmıyor, imanını yok onun diyor. Bu birinci tehlike. Bu kafa çok tehlikeli bir kafa. Bunun bir köy yönetmesi de mümkün değil. İnsanı günahsız görmek istiyor. Mesela bunlarla ben tartıştım da onun elemanlarıyla. Mesela sigara içeni müşrik kabul ediyor adam. Yani nedir? Ama en lüks, en şeyleri kullanmaktan hiç imtina etmiyor Batı'nın ürettiği şeyleri. Böyle bir tutarsızlığı var. İkincisi ise bu takiye. İran'ın, Şia'nın göstermiş olduğu takiye. Bu ikisi İslam dünyasının bence problemi. Bunun dışında Sünni dünyada kendi içinde bir problem ya olur, ne nasıl olur? İşte bir takım insanlar çıkar, kendilerini lanse etmek için uç fikirler söylemeye söylerler. Ama bir kitleleri olmaz yani. Çıkar bir Yaşar Nuri, işte Beyaz Zekeriya Beyaz gibi adamlar çıkar ama adam peşinden şey bir siyasi ya da bir gücün arkasından çıkarlar. Onları da tutmaz yani. Tutmadılar.